Ayrım 33, sayfa 233, bölüm 53. Gaza yüklendim. Bir anda paniğe kapılmıştım. Tüm duyularım, düşüncelerim ve reflekslerim bloke olmuştu. Bir yanda kurşunlar, bir yanda buzlu bir yol ve keskin virajlar. İstemediğim halde yavaşladım. Işık yeniden arka camımı aydınlattı. Bir an hayal gördüğümü düşündüm. Vınlama belki de bir kurşundan gelmiyordu. Bir sürücünün hem bütün dikkatini yola vermesi hem de ateş etmesi biraz imkansız gibiydi. Cevap olarak Audi'me bir kurşun daha isabet etti. Arabanın karoserinin sarsıldığını hissettim. Demek iki kişiydiler. Bir şoför ve bir nişancı. İnsan avı için mükemmel bir çift. Yeniden hızlandım. Kafamda tek düşünce vardı. Hiç şansım yoktu. Onların arabası benimkinden daha güçlü görünüyordu. Ayrıca onlar iki kişiydi ve silahlıydı. Ve ben yamana doğru koşarak gittiğim bu yola benziyordu. Şimdi kafam omuzlarımın arasına gömülmüş, parmaklarım direksiyona kenetlenmiş duruyordum. Sıkıntımın, tedirginliğimin altında azıcık umut arıyordum. Kendi kendime yineledim oldu. Derken lastiklerim paşinaj yapmaya başladı. Motor uğuldadı. Önce araba sola kıç yaptı, sonra sağa doğru gelip yeniden asfalta tutundu. Bir başka sırasını bana vermişti. Dikizaynımı düzelttim ve düşmanlarıma baktım. Bir BMW'ydi. Parlak füme camlı bir Berlin. Farların ışığı plakayı okumamı engelliyordu. Sürücüyü de göremiyordum. Ama yan koltukta adam yeri beline kadar dışarı sarkmıştı. Eline dürbünlü ve susturuculu hassas bir tüfek almıştı. Beni öldürmek için hazırlanmış mükemmel bir tablo. Bu kez gazı kökledim. Audi BMW'ye karşı tam bir düello başlıyordu. Asfaltı betonu ışıkları yutuyordum. Tünel araba lambalarımı hipnotik bir hızla geçip gidiyordu. Dikizaynıma baktım. BMW yaklaşıyordu. Ya şimdi karşılık verecektim ya da asla veremeyecektim. Kılıfımın cırcırını açtım ve silahımı çıkardım. Başımı geriye çevirdim ve 9 mm'lik parabelle boomumu doğrulttum. Ardından yavaşladım. Araba yaklaştı. Bir hayvan gibi uludum ve tetiğe atıldım. Geri tepmenin etkisiyle silah az kalsın elimden düşüyordu ama göz açıp kapayıncaya kadar BMW'nin kazıkladığını gördüm. Yükselen dumanların arasında lastikleri ötüyordu. Bir zafer sayılabilirdi bu. Gökyüzü, kar, sonra yeni bir tünel daha. Kayanın yamacına inşa edilmiş tonozlu olanlardan. Derin bir nefes aldım. Son ana kadar bekledim. Sonra falezin yamacından yukarı doğru çıkan servis yoluna sapmak için direksiyonu sağa kırdım. Bir süre çakıllı yolda zıplaya zıplaya ilerledim. Şimdi tünelin çatısındaydım. Berlin benim arkamdan tünelin karanlık ağzından içeri girmişti. Yeniden soluklandım ama bu çok kısa sürdü. BMW beni mutlaka çıkışta bekleyecekti. Bir an arabayı bırakıp yaya kaçmayı düşündüm. Ama nereye gidecektim ki? Dağın tepesinde kaybolabilirdim. Ayrıca peşimdeki adamların termik dedektörleri de olabilirdi. İnsan avının sürek avından bir farkı yoktu ki. Birinci vitese düştüm. Farlarımı söndürerek çakılı servis yolunda sağ sıla sağ sıla ilerledim. Bir yandan da düşünüyor, bir çıkış yolu arıyordum. Kar yeniden hızlanmıştı. Yolun kenarları karanlığın içinde kayboluyordu. Sonunda yol asfaltla birleşmek için yeniden inişe geçti. Bir çözüm yolu bulamamıştım. Çevrenin sakinliği beni umutlandırdı. Asfaltın ne bir motor sesi vardı ne de far ışıkları. Vitesi 1'e taktım. Sonra ağır ağır, çok ağır olarak yola çıktım. Hiç araba yoktu. Takipten var mı geçmişlerdi? Yoksa beni ellerinden kaçırdıklarını sanıp dümdüz devam mı etmişlerdi? Vitesi büyütmek üzereyken bir anda her şey beyaza dönüştü. Farlar, ksenon farlar. Ama arkamda, önümde hiçbir yerde yoklardı. Tam tepemdeydiler. Koltuğuma büzüldüm ve ışıkları daha net görebilmek için dikizaynımı ayarladım. Adamlar tünelin çatısındaydı. Bunun nasıl olduğunu düşünmeye başladım. Büyük bir ihtimalle tünelin içinde servis yoluna ulaşan başka bir çıkış bulmuşlardı. Onlar da benim peşimden farları söndürerek yukarı çıkmışlar ve çakıllı yolun sonuna kadar beni izlemişlerdi. Ardından da çıkıntının üzerine yerleştirip atış pozisyonu almışlardı. Mermiler yağmur gibi yağmaya başladı. Tam gazı kökleyip harekete geçmek üzereyken arabanın tüm camları patladı. Lastiklerim asfaltın üzerinde kulakları yırtarcasına öttü. Dikizaynımı kontrol ettim. Bir imkansız gerçekleşiyordu. İki far, iki ateş topu gibi karanlığın içinde uçtu. Katiller doğrudan boşluğa atlamıştı. Arabanın şasisi hızla yere, karın içine vurdu ve çevreye kıvılcımlar saçıldı. Sonra araba ileri doğru sıçradı. Gaz pedalının sonuna kadar bastım ve farlarımı yaktım. Kovalamaca yeniden başlıyordu. Kurumuş köknarlar, kaya duvarlar, kar yığınları fırtınaya yatışıyordu. Görüş mesafesi normale dönmüştü. Kafamı toparlamaya çalıştım. Elimden gelen bir şey yoktu. Sınıra ve gümrüğe kadar kaçmanın dışında hiçbir işim yoktu. Daha kaç kilometre vardı acaba? 30 mu? 50 mi? 70 mi? Yeniden dikiz aynasına baktım. İki beyaz göz hala oradaydı. Virajların durumuna göre bir görünüp bir kayboluyorlardı. Birden karşıma çok dar bir viraj çıktı. Frene asıldım ama çok geç kalmıştım. Tekerleklerim kazıkladı ve Audi kaymaya başladı. Direksiyonu kırdım ama arabayı kontrol edemiyordum. Mümkün değildi. Şev, tekerleklerin altında kayan kar, hırla çarpma, sarsıntı ve aniden duran motor. Ardından sessizlik. Hiç nefes alamıyordum. Direksiyon kaburgalarıma baskı yapıyordu. Kırakıya olmuştum. Zorlukla kontak anahtarına uzandım. Motor homurdandı. Sonra araba hareket etti. Geri geri çıktım. Arkamdaki kar yığınlarını ezip geçtim ve yola ulaştım. Bu beklenmedik aksiliğe rağmen peşimdekiler bana yetişememişlerdi. Ama bu umut ışığı ayaklarımın altında oluşan boşlukla çok çabuk yok oldu. Gaz pedalı tepki vermiyordu. Gösterge tablosuna baktım. Hararet göstergesi o kırmızıya dayanmıştı. Bu kahrolası işte nereden çıkmıştı yahu? Arkama baktım. Kisanan farlar bir önceki virajdaydı. Öfkeyle pedala yüklendim. Boşuna. Direksiyona vurdum ve bağırdım. Çarpma sırasında kar radyatör ızgarasına dolmuş ve havalandırma deliğine tıkamış olmalıydı. Ve arabam aşırı hararet yapmıştı. Kaputumdan dumanlar yükselmeye başlamıştı bile. Bu kez boku yemiştim. Aynı anda bir levha dikkatimi çekti. Simplondorf. Hiç düşünmeden farlarımı söndürdüm ve vitesi boşa alıp BMW tam arkamdan geçerken arabayı bu bağlantıya yoluna doğru kaydırdım. Ana yolda ilerleyen katiller beni çok geç fark ettiler. Bir fren sesi duydum. Bu esnada ben de birkaç saniye kazanmıştım. Kepçeler, buldozerler ve inşaat malzemeleriyle dolu bir açıklık gördüm. Direksiyonu o tarafa kırdım. Hala vites boştaydı. Arabanın kendi hızıyla ilerliyordum. İleride sağda karla kaplı kalas yığınları gördüm. Gözlerimi yumdum ve arabayı kendi haline bıraktım. Yeniden bir çarpma ve çarpmanın şiddetini bütün vücudumda yeniden hissettim. Kapıyı açtım, öksürdüm ve kendimi dışarı attım. İlk hissettiğim zeminin soğukluğu oldu. Bir dizimin üzerinde doğrularak üst üste yatışlı bağ taşlarının arkasına gizlendim. Bir müddet bekledim. Geceyi sessizliği dinledim. Kar durmuştu. Sıcaklık da muhtemelen sıfırın altındaydı. Kapanan kapıların sesini duydum. Görünme riskini göze alıp kafamı kaldırıp baktım. Ormana kaçabilir miydim? Köye ulaşabilir miydim? Peşimdekilere yakalanmadan köyden birilerini uyandırma şansım ne kadardı acaba? Korkuya kapılmaya başladım. Vücudum titremelerle sarsılmaya başladı. Kaşlarımda, saçlarımda beyaz kristaller oluşuyordu. Olduğum yerde buz kesiyordum. Ceplerimi yokladım. Bir çift lateks eldiven buldum. Beceriksizce ellerime geçirdim. Donma ve donmanın ölüm süreci hakkında aklımda kalmış bazı şeyleri hatırlamaya çalıştım. Roma'daki ruhban okulunda karşılaştığım Grand Nord misyonerleri, keşişler sık sık bana bundan bahsetmişti. Önce titriyordum ve bu iyiye işaretti. Yani vücut tepki veriyor, ısınmaya çalışıyordu. Sonra soğukla mücadele etmekten güçsüz düşüyordu. Böylece her 3 dakikada bir kendini kaybediyordu. Titremeler kesiliyordu, kalp yavaşlıyor, ten ve kollar, bacaklar hissizleşiyordu. Beyaz ölüm işte buydu. Vücut 11 derece kaybettiğinde kalp duruyordu ama koma hali bundan çok önce zaten başlamış oluyordu. Peki benim ömrümde ne kadar zaman vardı? Yeniden çevreye göz attım. Bu kez onları gördüm. Ellerinde tüfekler, ihtiyatla yürüyorlardı. Üzerlerinde uzun deri paltolar vardı. Ağızlarından buharlar çıkıyordu. Biri buldozerin köşesine çarptı ama hiç tepki vermedi. Soğuk anestezi etkisi yapmış olmalıydı. Onlar da donmak üzereydi anlaşılan. Her üçümüz aynı kapana kısılmıştık. Biraz sonra heykel gibi taşlaşacak olan gecenin mahkumları. Hareket etmem lazımdı. Isınmak için başka çarem yoktu. Gövdemi ileri geri hareket ettirdim ve bunu birkaç kez yineledim. Sonra dirseklerimin üzerinde kara uzandım. Sessizce. Rüzgardan korunmak için çamlara kadar sürünmem gerekiyordu. Yerde kendi etrafımda yuvarlandım. Kabzayı iki elimle tutmak zorunda kaldım çünkü parmaklarım hissizleşmişti. Birden bir silah namlusunun bana doğrultulduğunu gördüm. Kafamı kaldırdım. Katil orada, elinde silahıyla duruyordu. Başındaki kar maskesinden dumanlar çıkıyor, tepesinde mavimsi bir hale oluşturuyordu. Gözlerimi kapattım ve Hristiyan olsun olmasın bu durumdaki her insanın yapacağını yaptım. Dua ettim. Tanrı yardıma çağırdım. Bir ses duyuldu. Verda, kimsin? Kafamı çevirdim. Fenerleri gümüşü rütbe şeritlerini gördüm. İsviçre gümrük polisi devriyesi. Yeniden önüme baktım. Katil kaybolmuştu. Bir koşuşturma başladı. Almanca kelimeler, motor gürültüleri, takip yeniden başlıyordu. Ama bu kez avcılar av konumundaydı. Gümrük polisi kalasların altındaki arabamı fark etmemişti. Otomatiğimi cebime soktum, sonra yüzüstü döndüm. Dirseklerimi kara yerleştirdim ve cansız bacaklarımı çeke çeke arabama kadar süründüm. Ne vücudumu ne de soğuğu hissediyordum. Sonunda kapıya vardım. Sırtımı arabaya dayadım. Bacaklarımı hiç kullanmadan bir ferşe gibi doğruldum. Koltuğa oturduktan sonra elimle kontak anahtarını bulmak için direksiyonun altındaki alanı yokladım. İki elimle kontağı çevirdim ve bir mucizeye tanık oldum. Motor çalıştı. Çarpmanın etkisiyle radyatör ızgarasına dolmuş olan kar dökülmüştü herhalde. Kalorifer yeniden çalışmaya başladı. Bir dirsek darbesiyle havalandırmayı sonuna kadar açtım. Havalandırma ızgaralarına iyice yaklaştım. Ellerimi uzatıp ısının tenime temas etmesini ve kanımı harekete geçirmesini bekledim. Yavaş yavaş çevremdeki sessizliği algılamaya başlıyordum. Ormanda kimse kalmamıştı ve sınır olsa da birkaç kilometre, sınır olsa olsa birkaç kilometre uzaktaydı. Parmaklarımı ve ayaklarımı kıpırdatmayı başarınca arabayı geri vitese taktım ve Kalas yanından uzaklaştım. Diğer devriye birazdan burada olurdu. Yarım bir tur attım. Birinci vitese geçip şantiyeden ayrıldım. Birkaç dakika sonra İtalya'ya doğru yol alıyordum. Motorun eski canlılığından eser yoktu ama çalışıyordu. Ve en önemlisi hala hayattaydım. Sağ salim kurtulmuştum. Aslında tam bir açmazdaydım. Sınırı bu haldeki bir arabayla geçmem biraz zordu. Gondo isminde bir kasabayı geride bıraktım ve aşağı doğru inen bir patika gördüm. Büyük ihtimalle bir nehre veya bir koruya doğru uzanıyordu. Köknarların altına girdim ve rüzgarın bir anda kesildiğini fark ettim. Sonunda sığınacak bir yer bulmuştum galiba. Durdum. Motoru çalışır halde bıraktım. Kalorifer de sonuna kadar açıktı. Dışarı çıktım ve bagajdan seyahat çantamı aldım. Pardüsümü çıkardım. Üst üste iki kazak bir kahve giydim. Hepsinin üzerine de pardüsümü geçirdim. Bir bere, eldivenler, gerçek ve birkaç çift çorap. Ön koltuğa motor yağının kokusuyla karışık sıcak hava üfleyen şekilde yerleştim. İyice ısındıktan sonra cebimden telefonumu çıkardım ve Giovanni Calcolari'nin numarasını tuşladım. Telesekreterine İtalyanca olarak mırıldandım. Bu mesajı alır almaz beni ara. Acil. Ardından koltuğun üzerine sıcak havanın karşısında büzüldüm. Hiçbir şey düşünmüyordum. Aklımda tek şey vardı. Hayır. Bu da beni rahatlatmak için yeterliydi. Minyatür bir yastık gibi cep telefonuna sarılarak uykuya daldım.